Ayrım 8.
Bu sözlerden anlaşılıyor ki, uygarlık çevrelerinin de kendilerine özgü coğrafya alanları ve bu alanların belirli sınırları var. Örneğin bir masal ya da bir gereç belirli bir noktaya değin yayılıyor. Ondan öteye gidemiyor. Çünkü her uygarlığın başka bir dizgesi vardır. Sanki her uygarlığın başka bir mantığı, başka bir güzellik anlayışı, başka bir yaşam görüşü vardır. Bundan dolayıdır ki uygarlıklar birbirine karışamıyorlar. Yine bundan dolayıdır ki bir uygarlığı bütün dizgesiyle benimsemeyenler, onun kimi bölümlerini alamıyorlar. Alsalar bile sindiremiyorlar, özümleyemiyorlar. Uygarlığın da din gibi dışından değil, içinden almak gerekir. Uygarlık da tıpkı din gibidir. Ona da ilkin inanmak ve yürekten bağlanmak gerek. Bu noktayı iyi anlamamış olan tanzimatçıların bizi Avrupa uygarlığına görünüşü almak yoluyla sokma girişimleri bundan dolayı kısır kaldı. Uygarlıkların coğrafya sınırları ayrı olduğu gibi tarihsel evrimleri de birbirinden bağımsızdır. Fakat bu evrimlerin de bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Fakat uygarlık toplulukları kültür topluluklarından daha geniş oldukları için yaşama süreleri de öbürlerinin yaşama sürelerinden daha uzundur. Bundan başka bir ulus evriminin yüksek aşamalarına çıktıkça uygarlığını da değiştirmek zorunda kalır. Örneğin Japonlar son yüzyılda Uzak Doğu uygarlığını bırakarak Batı uygarlığına girdiler. Bu konuda en belirgin örneği Türklerde görürüz. Çünkü Türkler toplumsal evrimlerinin üç ayrı aşamasında birbirine benzemeyen üç çeşit uygarlık topluluğuna girmek zorunda kaldılar. Türkler Budun Devleti hayatı yaşarken Uzak Doğu uygarlığına bağlıydılar. Sultan Devleti dönemine geçince Doğu uygarlığına girme zorunluluğunu duydular. Bugün Ulusal Devlet dönemine geçtikleri sırada da İçlerinde Batı uygarlığına girme çabasını güden güçlü bir akım oluştuğunu görüyoruz. Uzak Doğu uygarlığının izlerine özellikle sözlü geleneklerden ayrılmayan bilgisiz halk kesimlerinde rastlayabiliriz. Bu halk kesiminin inanmakta bulunduğu tandırname kuralları, Uzak Doğu uygarlığına esas olan inançlarla eylemlerin sürüp gelmesidir. Masallar eski yaşam öyküleriyle mitlerin kalıntılarıdır. Bir yandan eski Türk diniyle Uzak Doğu uluslarına özgü dinlerin karşılaştırılması, öbür yandan bunların toplamı ile şimdilerde bilgisiz halk arasında yaşamakta bulunan tandırname kuralları ve masallar arasındaki karşılaştırmalar bu gerçeği ortaya çıkarmaya yeterlidir. Bu karşılaştırma bize Türklerin Altay soyu ya da Moğol soyu adları verilen topluluklarla ilgilerinin de gerçek yönünü gösterebilir. Arilerden daha beyaz ve güzel olan Türklerle sarı soy arasında ilgi kurulmasının bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi. Altay soyu denilen Budunlar topluluğunda da dil bakımından bir birliğin varlığı daha kanıtlanamamıştır. Öyleyse belirsiz olarak soy, ırk adı verilen bu topluluklarında Uzak Doğu uygarlığı topluluklarından olduğu düşünülebilir. Bu olasılığa göre bizim gerek Fin-Ugorlarla, gerek Tunguz ve Moğollarla tek bağıntımız, bir zamanlar Uzak Doğu uygarlığında ortak bulunmamız ve uzun süre onları siyasal egemenliğimiz altında yaşatmamızdır. Bu ortak yaşayış dolayısıyla dillerimiz arasında kimi ortak sözcükler ortaya çıkmış olabilir. Türklerin İslam dinine girmesiyle Doğu uygarlığına girmesi aynı zamanda oldu. Bu nedenle birçoklarının gözünde Doğu uygarlığına İslam uygarlığı demek daha doğru görünüyor. Oysa yukarıda belirttiğimiz gibi dinleri ayrı olan toplumlar aynı uygarlıktan olabilirler. Demek ki uygarlık dinden ayrı bir şeydir. Böyle olmasaydı dinleri ayrı olan topluluklar arasında ortak olarak hiçbir kurumun var olmaması gerekirdi. Din yalnız kutsal kurumlardan, yalnız inanışlarla tapınmalardan oluştuğu için bunların dışında kalan kutsal olmayan kurumlar, örneğin bilimsel kavramlarla teknik araçlar, estetik kurallar, dinin dışında ayrı bir düzge oluştururlar. Matematik, doğa bilimleri, biyoloji, ruh bilim, toplum bilim gibi temel ve pozitif bilimler. Ayraç içindeki temel sözcüğünü matematikle ilgili olarak biz ekledik. Sanayiye ve güzel sanatlara özgü teknikler dinlere bağlı değildir. Bundan dolayı hiçbir uygarlık hiçbir dinle ilgili olamaz. Bir Hristiyan uygarlığı olmadığı gibi bir İslam uygarlığı da yoktur. Batı uygarlığını Hristiyan uygarlığı saymak doğru olmadığı gibi Doğu uygarlığına da İslam uygarlığı adını vermek yanlıştır. Doğu uygarlığı ile Batı uygarlığının kaynaklarını İslam ve Hristiyan dinlerinde değil başka yönlerde aramak gerekir. Akdeniz uygarlığı ilk çağda eski Mısırlıların, Sümerlilerin, Hititlerin, Asurluların, Finikelilerin ve benzeri yardımıyla oluşmuştur. Bu uygarlık eski Yunanlılarda olgunlaştıktan sonra Romalılara geçti. Romalılar bu uygarlığı uyruklukları altına aldıkları yüzlerce uluslara aşıladıktan sonra Doğu Roma ve Batı Roma adlarıyla iki bağımsız devlete ayrıldılar. Fakat bu siyasal ayrılık yalnız siyasal alanda kalmadı. Akdeniz uygarlığının da Doğu ve Batı adlarıyla ikiye ayrılmasına neden oldu. Avrupalılar Batı Roma'nın mirasçısı oldukları için Batı Roma uygarlığını benimseyerek ilerlettiler. Bundan şimdiki Batı uygarlığı ortaya çıktı. Müslüman Araplarsa Doğu Roma'nın siyasal izleyicileri oldukları gibi uygarlıkta da onların yerine geçtiler. Doğu Roma uygarlığı Müslümanların eline geçince Doğu uygarlığı adını aldı. Bu savımızı kanıtlamak için Doğu uygarlığının öğelerine biraz göz gezdirelim. Arap mimarlığının ilk örnekleri Bizans mimarlığıdır. Türk mimarlığı da bu iki mimarlığın karışımından doğmuştur. Gerçekte Araplarla Türkler dıştan aldıkları örnekleri olduğu gibi öykünmekle kalmadılar. Bu örneklere dinsel inanlarının, ahlaksal ülkülerinin esiniyle özgün gelişimler ekleyerek oldukça kişisel mimarlığa sahip oldular. Bu kişiselleştirme eylemi Araplarla Türklerin dinsel yaratılışlarının ve ulusal kültürlerinin etkisiyle oldu. Bununla birlikte bu mimarlıkların ilk örneklerini Doğu Roma uygarlığında aramak konusunda güzel sanatlar tarihçileri birleşirler. Doğu'da seçkinlere özgü olmak üzere bir dümtek müziği vardır. Farabi bu müzik tekniğini Bizans'tan alarak Arapçaya aktardı. Bu müzik Arap'ın, Acem'in, Türk'ün seçkinler sınıfına girmekle birlikte halkın alt kesimlerine inemedi. Yalnız seçkinlere özgü olarak kaldı. Bundan dolayıdır ki Müslüman uluslar mimarlıkta olduğu kadar bu Doğu müziğinde de özgün bir kişilik gösteremediler. Türk'ün halk kesimi eski Uzak Doğu uygarlığında yarattığı ezgileri sürdürerek ulusal bir halk müziği oluşturdu. Arapların, Acemlerin halk kesimi de eski ezgilerini sürdürdüler. Bu nedenle Doğu müziği Doğu'nun hiçbir ulusunda ulusal müzik niteliğini kazanamadı. Bu müziğe İslam müziği denilememesine başka bir neden daha vardır. Bu müzik Müslüman uluslardan başka, Ortodoks ulusların, Ermenilerin, Yahudilerin de tapınaklarında dile getirilmektedir. Araplar mantığı, felsefeyi, doğa bilimlerini ve matematiği Bizans'tan çeviri yoluyla aldıkları gibi belagat, aruz, dil bilgisi gibi estetik ve dille ilgili bilimlerde de oradaki yöntemleri örnek tuttular. Tıpta Hipokrat'ın ve Galenus'un öğrencilerinden alındı. Özetlersek Araplar bilim, fen, felsefe adına usa ve deneye dayanan her ne varsa Bizans'tan aldılar. Sonraları Acemler gibi Türkler de bu bilgi ve ustalıkları Araplardan aldılar. Bağımsız Arap filozofları Meşai derslerini gezinerek veren Aristo felsefesi yolunda olanlar, gezinenler ve İşraki Pitagoros felsefesi yolunda olanlar adlarıyla ikiye ayrılmışlardı. Meşailer Aristo'nun, İşrakiler Platon'un izleyicileriydi. Dine bağlı İslam bilgileri de mütekellim kelamcılar, İslam dini ilkelerine dayanan akılcı bir felsefe çığırından olanlar ve mutasavvıf, tasavvufçular, özünü İslam dininden alan ve yeni Eflatuncu felsefe akımından yararlanan bir felsefe çığırından olanlar. adlarıyla ikiye ayrılmıştı. Mütekellimler bölünmeyen parçayı, atomu kabul ederek, Demokritos ve Epikuros'un felsefelerini, mutasavvıflar da İskenderiye filozofu Plotinos'un yani Platonculuk yolunu izlemişlerdir. Pisagor'un, Zenon'un çevirmenleri, izleyicileri de vardı. Bu sonuncu filozofun izleyicilerine Revakiyun, kemer altıcılar adı verilirdi. Muhiddin-i Arabi'nin değişmez örnekleri, ayağınız sabite, Platon'un idealarından başka bir şey değildi. Fizik ötesinden başka ahlak, siyaset, ev yönetimi bilimleri de Aristoteles'ten alındı. Ahlaki Nasiri, Ahlaki Celali, Ahlaki Alai gibi kitaplar genellikle ahlak, siyaset, ev yönetimi bölümlerini kapsar ve tümü Aristoteles'i öykünerek yazılmıştır. Doğu Roma uygarlığıyla Batı Roma uygarlığı Orta Çağ süresince birbirinden pek ayrılmadılar. Müslümanlar Doğu uygarlığını büyük değişimlere uğratamadıkları gibi Hristiyanlar da Orta Çağ'da Batı uygarlığını büyük gelişmelere ulaştıramadılar. Orta Çağ'da Avrupa'da yalnız iki yeniliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Derebeylik şatolarında opera gözüktü. Batı Avrupa'nın güney yönlerinde saygıdeğer aşk, şövalye aşkı, salon ve kadın estetiği ortaya çıktı. Birinci yenilik müziğin gelişmesiyle Batı müziğinin oluşmasına neden oldu. Çünkü eski Yunanlıların kurdukları müzik tekniğindeki çeyrek sesler operaya uymadığından bırakıldı. Aynı zamanda operanın etkisiyle tek düze ezgiler bırakılarak müziğe armoni öğesi eklendi. İkinci yenilikte kadınların namus ve kutsallıklarını yitirmeksizin toplum yaşayışına karışmasını sağladı. Müslümanlar harem, selamlık, çarşaf, peçe gibi gelenekleri Hristiyan Bizans'la Mecusi İran'dan almaktayken Batı Avrupa'da kadınlar toplumsal yaşama giriyorlardı. İşte Orta Çağ'da Doğu uygarlığıyla Batı uygarlığı arasında bu gibi küçük ayrımlar dışında büyük benzerlik görülür. Örneğin, Orta Çağ'ın İslam mimarlığına karşılık Avrupa'da Gotik adıyla dinsel bir mimarlık görürüz. İslam dünyasının din felsefesine Hikemiyat karşılık Avrupa üniversitelerinde temelleşen İskolastik felsefeyi buluruz. Özgür felsefeye göre gerçek bilinmez. Filozofun görevi bu bilinmeyen gerçeği geleneklere bağlı olmaksızın arayıp bulmaktır. Bulacağı gerçek toplumsal geleneklere aykırı olsa da umurunda değildir. Çünkü ona göre gerçek her şeyden daha yararlıdır ve daha değerlidir. Oysa bilgilere göre bütün gerçekler bilinir. Çünkü gelenekler iletme yoluyla değişmezlik kazanmış gerçeklerdir. Bilgenin görevi aslında bilinen bu gerçekleri ussal kanıtlarla kanıtlamak ve doğrulamaktır. Yöntemlerindeki bu ayrımdan dolayıdır ki bilgeler filozof adıyla anılmalarını istemezlerdi. Çünkü filozofları gerçeği yatsıyanlar, dinsizler olarak görürlerdi. Avrupa'nın Orta Çağ'daki kilise filozofları da hep bu kanıdaydılar. Felsefe tarihinde bu dizgeye iskolastik adı verilirdi. İslam bilgileri gibi Avrupa iskolastikleri de Aristoteles'i ilk öğretici seçmişlerdi. Bu toplulukların her ikisine göre felsefenin amacı din ile Aristoteles felsefesinin uzlaştırılmasıydı. Avrupa'da Rönesans, Reform, felsefede yenilik, romantizm gibi ahlaksal, dinsel, bilimsel, estetik devrimler Orta Çağ yaşayışına son verdi. İslam dünyasında bu devrimler gerçekleşmediği için biz şimdi bile Orta Çağ'dan kurtulamamışızdır. Bu yönden Avrupa iskolastiğe son verdiği halde biz daha onun etkisi altındayız. Birçok yüzyıllar yan yana gittikleri halde Doğu ile Batı'nın bu ayrılışının nedeni nedir? Bu konuda tarihçiler birçok nedenler sayarlarsa da biz toplum bilimin gösterdiği nedeni daha doğru gördüğümüzden onu ileri süreceğiz. Avrupa'nın büyük kentlerinde toplumsal yoğunluğun artması toplumsal iş bölümünü gerektirdi. Uzmanlıklar ve uzmanlar ortaya çıktı. Uzmanlıkla birlikte bireylerde bireysel kişilik oluştu. Ruhların gerçek yapısı değişti. Bu temelli devrimden yeni ruhta, mantıkça, ülkücü, eski insanlara benzemeyen yeni insanlar doğdu. Bunların ruhundan fışkıran yeni yaşayış eski çerçevelere sığamazdı. Bu nedenle eski çerçeveler kırıldı, parçalandı. Özgür kalan yeni yaşayış, yaratıcı gücünü her yana yönelterek her alanda ilerleme ve gelişmeler ortaya çıkardı. Özellikle büyük sanayiyi oluşturarak çağdaş uygarlığın simgesini ortaya koydu. Doğuda ise toplumsal yoğunlukta ileri gitmiş büyük kentler doğmamıştı. Var olan büyük kentler ise nüfusça türdeş olmadıkları gibi kaynaşma olanaklarından, böylece manevi yoğunluktan yoksundurlar. Bu yoksunluk dolayısıyla doğuda ne iş bölümü, ne uzmanlaşma, ne bireysel kişilik, ne de büyük sanayi oluşamadı. Yeni bir ruha, yeni bir yaşayışa erişemedikleri için doğu ulusları zorunlu olarak uygarlıklarını orta çağdaki biçiminden daha ileri götüremediler. Çünkü eylemsizlik yasası, atalet kanunu, gereğince bir etken onu değiştirmedikçe her şey olduğu gibi kalır. Bununla birlikte Batı ve Orta Avrupa ortaçağ uygarlığından kurtulduğu halde Doğu Avrupa'da yaşayan Ortodoks uluslar şimdi bile bu uygarlıktan kurtulamamışlardır. Ruslar ta Deli Petro dönemine değin Doğu uygarlığında kaldılar. Deli Petro Rusları Doğu uygarlığından çıkararak Batı uygarlığına yöneltmek için çok sıkıntılar çekti. Bir ulusun Doğu uygarlığından Batı uygarlığına geçmesi için ne gibi yöntemler izlemesi gerektiğini anlamak için Deli Petro'nun yenilik tarihini incelemek yeterlidir. Ruslar yeteneksiz görünürken bu zorlama yenilikten sonra hızla gelişmeye başladılar. Doğu uygarlığının gelişime engel, Batı uygarlığının ilerlemeye etken olduğuna bu tarihsel olguda bir kanıt değil midir? Avrupa uygarlığının temeli iş bölümüdür demiştik. İş bölümü Avrupa'da yalnız el sanatlarını, yalnız ekonomik uğraşları, meslek, birbirinden ayırmakla kalmadı. Bilimler alanında da iş bölümü oluşarak her bilimin ayrı uzmanları yetişmeye başladı. Güzel sanatlar alanında da iş bölümü kendisini göstererek önce aynı kişide birleşebilen sanatları birbirinden bağımsız uzmanlıklara ayırdı. Toplumsal yaşayışın çeşitli bölümleri de iş bölümü aracılığıyla birbirinden ayrıldılar. Siyasal güçler yasama, yargı, yürütme adlarıyla üçe ayrıldığı gibi siyasal örgütle dinsel örgüt de birbirinden ayrıldılar. İş bölümünün bu görünümünden yargı örgütü güç kazandığı gibi ekonomik, bilimsel, estetik etkinlikler de iyice yetkinleşti. Bu nedenle Müslüman uluslar önceleri Avrupalılara askerlik ve siyaset gücü bakımından eşit, dahası kimi kez üstün iken Avrupa'da iş bölümünün oluşturduğu gelişmeler sonucu olarak onlara oranla gittikçe güçsüz bir düzeyde kalmaya başladılar. Gerek askerlikte gerek siyasette iki toplumun birbiriyle savaşabilmeleri için iki yanın aynı silahlarla donanmış olması gerektir. Avrupalılar sanayideki sınır tanımayan ilerlemeleri sonucu tank gibi, zırhlı otomobil gibi, uçak, dreadnought, denizaltı gibi korkunç savaş araçları yapabildikleri halde biz bunlara karşı yalnız basit top ve tüfek kullanmak zorundayız. Böyle olursa İslam dünyası Avrupa'ya karşı sonuna değin nasıl direnebilecek? Gerek dinimizin gerek yurdumuzun bağımsızlığını nasıl savunabileceğiz? Bu din ve yurt tehlikeleri karşısında yalnız bir kurtuluş yolu vardır ki, o da bilimlerde, sanayide, askerlik ve hukuk örgütlerinde Avrupalılar gibi ilerlemektir. Yani uygarlıkta onlara eşit olmaktır. Bunun içinde tek bir yol vardır, Avrupa uygarlığına tüm olarak girmek. Bir zamanlar Tanzimatçılar da bu gerçeği anlayarak Avrupa uygarlığını almaya girişmişlerdi. Fakat onlar aldıkları şeyleri yarım alıyorlar, tüm almıyorlardı. Bundan dolayıdır ki ne bir gerçek üniversite yapabildiler, ne uyumlu bir yargı örgütü kurabildiler. Tanzimatçılar ulusal üretimi çağdaşlaştırmadan önce tüketim biçimlerini, yani giyim, kuşam, beslenme, yapı ve döşeme dizgelerini değiştirdikleri için ulusal sanatlarımız tüm olarak ortadan kalktı. Buna karşı yeni biçimde Avrupalı bir sanayinin çekirdeği bile oluşamadı. Bunun nedeni yeterince bilimsel inceleme yapmadan, etkin bir ülkü ve kesin bir program ortaya koymadan işe başlamak ve her işte yarım önlemli olmaktı.